Kutsal İsyan, sayfa 359-23. ayrım. Mangal yürekli adamın hikayesi. Fırsatını bulsa ger ipini çeker, en iyi dostundan sakın sen seni, Sümmani. Akşam karanlığı, poyraz ve yağmur yeni yolda hızlı hızlı yürüyen bir adamı kem gözlerden saklamak için sanki el ele vermiş gibiydi. Yolda onun iki büklüm ufak tefek karaltısından başka hiçbir canlı görünmüyordu. Karaltı biraz sonra sütlaçların evinin önünde durdu. Çevresine şöyle bir göz attıktan sonra kapıyı üst üste çaldı. Kapı açıldı, içeri girdi. ''Vay Osman Ağa, sen misin?'' Bu topal Osman Ağa'dan başkası değildi. Ev sahibi hemen konuğunu yaş pelit dallarının çıtırdayarak, cızırdayarak, çıtlayarak yandığı ocağın başına götürdü. Üzerinden sular akan yağmurluğunu, kalpağını çıkarıp bir yana bırakan topal Osman, ateşin karşısında bağdaş kurarak yüzünden akan suları elinin tersiyle sildi. Sonra aralıklı olarak kapı birkaç kez daha çalındı ve Osman Ağa'nın Tepeköylü adamları birer birer gelip ocağın başında bağdaş kurdular. Ev sahibi merak ve korkuyla açılan gözlerini baş konuğunun yüzüne dikmiş öylece bakıyordu. Osman Ağa'nın çakır gözleri kaşlarının altındaki derin yuvalarından ocağın alevlerine dikilmiş duruyor, bir yandan da kırpık bıyıklarının ıslaklığını parmaklarının uçlarıyla kurutmaya çalışıyordu. Merakla yüzüme bakıyorsun. Acaba böyle korkulu bir zamanda ha bu uşak ne yürekle kalkıp geldi yine Giresun'a diye kendi kendine soruyorsun. Dayanamadım uşak. Daha çok dayanamadım. Güzelim memleketten uzakta kalma. Geldim işte. Ne olacaksa bir an önce olsun dedim. Gurbet tak etti canıma. Giresun'un o ünlü yağmuru hala bardaktan boşanırcasına yağıyor, kiremitleri camları dövüp duruyor, Karadeniz'i kıyılara doğru süren poyraz dik kayalıklarda yağmurun gürültüsünü bastıran sürekli bir uğultu çıkarıyordu. Osman Ağa hem ev sahibinin kendisine sarıp verdiği saçaklı Trabzon tütününden sigarasını içiyor hem de sağ bacağını ovuşturuyordu. Ha şu bacağın topal olması bir şey değil de böyle yağmurlu havalarda için için bir sızlaması var. Beni canımdan bezdiriyor. Bizim uşakların geldiğimden haberi yoktur. Haber ver de gelsinler görüşelim. Ne olacak bu halimiz bir anlayalım. Osman Ağa'yla türlü savaşlara ve serüvenlere katılıp da sağ kalmış birçok savaş arkadaşı şimdi ne yapacaklarını şaşırmış, sonlarının ne olacağını bilmeyerek evlerinde kaygılı kaygılı düşünüyor, pusmuş oturuyorlardı. Onun geldiğini öğrenince birer ikişer yerli Rumlara görünmemeye çalışarak sütlaçların evine damladılar. Hepsi Osman Ağa'nın Giresun'un bu mangal yürekli adamının çevresine çemberleme bağdaş kurarak oturdu. Hem onu dinliyor hem de Giresun'da geçen en yeni olayları anlatıyor, sonra yüzleri asık kara kara düşünüyorlardı. Bu sırada kapı güm güm çalındı. Gelenin arkadaşlardan biri olduğunu bildikleri halde yine de herkes belindeki koynundaki tabancaya el attı. Silahlı beş adam mavzerlerin mekanizmasını şıkırdattı. Osman Ağa hiç kımıldamadan ocakta çıtırdayan çalılara bakıyor ve düşünceli görünüyordu. Bu güzel kentin, güzel Giresun'un kendisi için büyük tehlikeler sakladığını bilerek gelmişti. Bundan dolayı büyük ve sürekli tehlikeler içinde yaşamış bir adam olarak en küçük tıkırtıdan bile bir şeyler sezinleyen bir duyuş gücü kazanmıştı. Dış kapının gümlemesi herkes gibi onu da kulak kesilmeye çağırmıştı. Gelen tapucu Gerdebioğlu Mehmet Efendi'nin katibiydi. Üstünden başından sular akıyordu. Adamcağız ıslak elini koynuna sokarak bir mektup çıkardı ve Osman Ağa'ya uzattı. Tapucu Gerdebioğlu Mehmet Efendi'nin sana çok selamı var. Bu mektubu da hemen okusun ve ona göre davransın dedi. Katip bunu söyler söylemez açılan kapıdan karanlık yağmurun içine daldı ve gözden uzaklaştı. Osman Ağa mektubu bir solukta okudu. Sonra oradakilere uzattı. Her okuyanın yüzünde kaygılar beliriyordu. Mektupta Osman Ağa'nın yine Giresun'a geldiği haber alındı. Kaymakam Nizamettin Bey ile jandarma kumandanı seni tutuklayacaklar. Bir ayak önce kentten savuş deniyordu. Tutuklama emrini Kaymakam Nizamettin Bey, tapucu Gerdebioğlu Mehmet Efendi'ye kendisi bildirmiş ve Topal Osman'ın bir an önce kentten çıkıp gitmesine aracı olmasını söylemiş, ağanın da bunu bilmesini dilemişti. Mustafa Kemal Samsun'a geçeceği sıralarda Topal Osman, Giresun Belediye Reisi'ydi. Yalnız bu görevi bileğinin gücüyle ele geçirmişti. Bırakışmasıyla birlikte Taşra denen Anadolu kentlerinde İstanbul hükümetinin otoritesi kalmamıştı. Bu yüzden buralarda her iş eskisi gibi kanun çerçevesinde olmuyordu. Topal Osman kentin Türk halkınca çok sevilen ve kendisine umut bağlanan bir yerli kahramandı. Bu yüzden pek azgınlaşan Pontos Rum eşkıya ve iştahlarına karşı Türk hemşerilerini korumak üzere Giresun Belediye Reisliği makamına oturuvermişti. Yalnız kanun geleneklerine göre belediye reislerini yönetim amirleri yani kaymakamlar, mutasarrıflar ve valiler sanmaktaydı. Bu yüzden de Topal Osman'la Kaymakam Nizamettin Bey arasında bir soğukluk, bir geçimsizliktir sürüp gidiyordu. Nizamettin Bey Osman Ağa'nın belediye reisliğini onaylamamıştı. Topal Osman damat Ferit hükümetince fena halde mimli bulunduğundan onun başkanlığını onaylaması İstanbul hükümetinin bir memuru olan kaymakamı da kolayca suçlu durumuna sokabilirdi. İstanbul'da harıl harıl asmak için adam arayan ünlü Nemrut Mustafa Paşa Divanı Harbi Osman Ağa'ya çoktan beri gözlerini dikmiş, iştahlı iştahlı bakmaktaydı. Ermeni ve Rum tehciri suçlusu olarak asılan ve asılacak olanların listesinde Topal Osman Ağa'nın da saygılı bir yeri vardı. O da bunu pek iyi biliyor, ona göre tetikte bulunuyor ve kurduğu çeteyi her an davranmak üzere elinin altında hazır bulunduruyordu. Topal Osman Belediye Başkanlığı makamında kentin Türk halkının koruyucu meleği olarak otura dursun, 1919 ilkbaharında İstanbul gazetelerinde Nemrut Mustafa Paşa'nın başkanlık ettiği Divan-ı Harbi Örfi adı verilen son kerte tehlikeli mahkemede yargılanması gereken ünlü suçluları içeren bir siyasal suçlular listesi yayımlandı. Bu suçlular arasında memleket dışına kaçmış olanlar olduğu gibi memleket içinde hala görevleri başında bulunan birçok kişi de vardı. Giresun'un Türk halkı daha çok kendi kentlerindeki bir iki önemli kişinin adını bu listede görünce irkildi. Şimdilik Giresun'dan yargılanması gereken iki kişi vardı. Bunlar da Topal Osman Ağa ile Giresun eşrafından Sarı Mahmut Zade'ydi. Kürt Mustafa Paşa mahkemesi bu iki kişinin hemen yakalanıp İstanbul'a yollanmaları için ihzar müzekkeresi de kesilmişti. Giresun'un genç kaymakamı Nizamettin Bey bu işi öğrenince Topal Osman'ı çağırarak "Osman Ağa" dedi, "gazeteleri gördün, artık burada durma, başının çaresine bak. İhzar müzekkeresi gelirse seni tevkife mecbur kalırım. Bir tarafa git, uzaklaş buradan." Kaymakamın yanından ayrılan Topal Osman omuzlarını silkerek yine gidip belediyedeki makamına oturdu. Bu genç kaymakama da zaten çoktan beri içerliyordu. Onun belediye başkanlığını bütün zorlamalar aldırış etmeyerek kabul edip doğrulamamış ve onu böyle kanunsuz olarak bu makamda oturtup duruyordu. İşte belediye reisliği odasında oturuyorum. Nizamettin Bey sıkıysa gelsin beni tevkif edip İstanbul'a göndersin diyordu. Bir gün jandarma kumandanı kaymakamın katına giderek ''İhzar müzekkeresi var, Topal Osman'ı tevkif edeceğim, bana bir komiser ver.'' dedi. Kaymakam Nizamettin Bey, Mustafa Kemal'in Selanik'ten çocukluk arkadaşıysa da henüz bir kaymakamdan başka bir şey değildi. Topal Osman'ın tutuklanmasını kendisi için tehlikeli bulunmasaydı onu doğrudan doğruya tutuklattırabilirdi. Şundan ki o bu kapıdan hala ekmek yemeyi düşünenlerdendi. İşte bu yüzden arslanın ağzına kendisinden daha az korktuğu bir kurban atarak pençeli kurbanı korkutup kaçırmak istedi ve jandarma kumandanına ''Sen evvela Sarı Mahmutzade'yi yakala, sonra da Topal Osman'ı yakalarsın.'' dedi. Jandarma kumandanı gidip Sarı Mahmutzade'yi tutuklayıp Nemrut Mustafa Mahkemesi'ne göndermek üzere gemiye bindirdi. Bunu gören Topal Osman bir kahpeliğe uğramak kaygısıyla adamlarını yanına alıp bir akşamüstü karanlık bastıktan sonra motoruna binerek Tepeköy'e doğru yola çıktı. Topal Osman'ın dağa çıkışı kente şimşek gibi yayılmıştı. Rumlar onun dağa çıkışını kentte oturuşundan daha tehlikeli buluyorlardı. Topal Osman için İstanbul'dan Trabzon valisi Galip Bey'e emir üstüne emir geliyor, o da durmadan Giresun kaymakamını da sıkıştırıyordu. Bir gün kafası kızan kaymakam Ali Galip'e şöyle bir yazı yazdı. Bu adamın dağda 150 silahlı maiyeti var. Yakalanması için kuvvet gönderin, ancak o zaman tutulabilir. Bu işi böylece başından savmak istedi. Nizamettin Bey'in de Topal Osman'ın durumuna benzer bir durumla karşılaşması gün sorunuydu. Nitekim Topal Osman dağda çetesini güçlendire dursun bir İngiliz vapuruyla İstanbul'a giden genç kaymakam yine Ermenileri zorla göç ettirme ve öldürme suçundan dolayı Nemrut Mustafa Paşa mahkemesine gönderilmek üzere tutuklanıp ellerine kelepçe vurularak yalnız kaçmanın yolunu bularak ölümden kurtulacaktı. Topal Osman dağda bulunduğu sırada Nemrut Mustafa Paşa mahkemesi onu gıyaben idama mahkum etmişti. Artık bu mangal yürekli adamın kanı helaldi. Görüldüğü, tutulduğu yerde öldürülmesi için emir çıkmıştı. Topal Osman oldum olası Giresunlu denizli bir ailenin çocuğuydu. dedesi İsmail Kaptan'dı. Büyük bir yelkenli gemisi olan İsmail Kaptan hacca da gittiğinden ona Hacı İsmail Kaptan diyorlardı. Hacı İsmail Kaptan daha çok yabancı limanlara, örneğin Karadeniz'deki Rus limanları ile Akdeniz limanlarından Marsilya'ya seferlere çıkıyordu. Hacı İsmail Kaptan'ın oğlu Mehmet Efendi, Giresun'a epeyce eskiden gelip yerleşmiş olan Cemşitgillerin kızıyla evlenmiş ve birçok çocuğu olmuştu. İşte bu çocuklardan biri de çakır gözlü, güzel ve sevimli bir çocuk olan Osman'dı. Mehmet Efendi babası gibi denizliğe heves etmemiş, ticaretle uğraşmayı daha uygun bulmuştu. Ne var ki bir de hacca gidip babası gibi hacı olan Mehmet Efendi ticarette başarı kazanamamış, çoluk çocuğuna ancak orta halli bir yaşayış sağlayabilmişti. Giresun'un Hacı Hüseyin mahallelerinin orta halli bir evinde dünyaya gelen Osman, ilkokulu bitirmiş, o zamanın ortaokulu anlamına gelen Rüşdiye'nin son sınıfına dek okumuş, son sınıfta ayrılmak zorunda kalmıştı. Osman'ın çocukluğu, ilk gençliği ve gençliği hep günlük yaşayışında karşılaştığı haksızlıklara kafa tutmakla, onlarla boğuşmakla geçti. Ciddi ve zeki bakışları, çukur çenesinin azim bildiren sert kararlılığı, kurumlu ve çalımlı durumu ona akranları hatta büyük arkadaşları arasında saygılı bir yer verdirmişti. Haksız yere dövülen çocukların baş kurtarıcısı ve hak arayıcısı oldu. Osman da dedesi İsmail Ağa gibi denizi çok seviyordu. Dalgaların coştuğu fırtınalı havalarda denize açılmak için çılgınca bir heves duyar, genç arkadaşlarını da bu serüvene sürüklemeye çalışırdı. Kara gözlü, Karadeniz'in dalgaları üzerinde Giresun'da yetişen fındıklardan birinin kabuğu gibi oynayan küçük kayığının içinde çılgınca ve hırsla saatler geçirdiğini görenlerin yüreği ağzına gelirdi. Deniz onun boğuşacağı en yakın devdi. Giresun limanına demir atan dağ gibi yabancı gemilere imrenerek bakar, Türklerin böyle gemilere sahip olmayışına hayıflanıp dururdu. Osman dedesi gibi denizci, babası gibi müflis bir tacir olmayı bir yana bırakıp kolayca para kazanmanın yollarını aramaya başlamıştı. Ne var ki yaşayışın hangi kapısından girmişse paranın kolay kazanılmayacağını anlamakta gecikmemişti. Uzun ve işsiz bir gençlik döneminden sonra kendisine gülümsemeye başlayan heyecanlı bir iş bulur gibi olmuştu. Giresun'da bir tütün reisi vardı. Bunun Türk olmayan müdürü ve öbür adamları memleketin yetiştirdiği en güzel tütünü işliyor ve dünyanın parasını kazanıyor, Türkleri oraya hiç yanaştırmıyorlardı. Yalnız ucuz ve zor tütün işçiliklerinde Türkler çalışıyordu. Sonra tütün kaçakçılığını önlemek için kullanılan bütün kolcular Rum'du. Bunlar kendi adamlarına kaçakçılık yaptırıp çok para kazandırdıkları halde Türk kaçakçıların karşısında Azrail kesiliyorlardı. Saat bu kolcularla boğuşmak zevkini tatmak için tütün kaçakçılığına başlayan Osman pek heyecanlı günler ve geceler geçiriyor, bir çeteci egzersizi yapar gibi sertleşiyor ve pişiyordu. Osman'ın bu heyecanlı, tehlikeli ve başıboş yaşayışı önemli bir olayla birdenbire bıçakla kesilmiş gibi duruverdi. Çoktan beri göz diktiği, daha doğrusu gönül verdiği Panas İsmail Ağa'nın güzel kızı Hatun'la evlendi. Gerçi İsmail Ağa zengin bir adamdı. Osman'ın sırtı artık yere gelmezdi. Ne var ki Osman, sırt üstü yatıp da karı parası yiyeceklerden değildi. Doğru dürüst bir iş tutması gerekiyordu. Kayınpederinin yardımıyla keresteciliğe başladı. Bu kereste işi zamanında eline epeyce para geçen Osman, pek eli açık ve cömert bir insan olduğunu göstermişti. Düşkün, eşe, dosta yardım ediyor, arkadaşlarıyla yiyip içiyor, çevresinde kendisine gönül bağlayanlardan bir grup toplanıyordu. Artık genç Osman, Osman Ağa olup çıkmıştı. Hemşerileri onu böyle çağırıyorlardı. Osman Ağa her Karadeniz uşağı gibi silahla oynamayı da seviyordu. Goronik Rus tabancasının namlusunda hedeflere uçan mermilerin sayısını kendisi de bilmezdi. Keskin nişancı denecek güçte bir atıcı olmuştu. Gazete okumasını seven ve siyasal haberleri büyük bir ilgiyle izleyen Osman Ağa, 1908 Hürriyet Devrimi'ni büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Fesini havaya fırlattı. Artık Türkler için bütün acıların ve kaygıların sona geldiğine inanıyordu. Osmanlı ülkesinin bütün kentlerinde olduğu gibi Giresun'da da geceli gündüzlü şenlikler olmuş, hürriyet türküleri söylenmiş, içkiler içilmiş, Osman Ağa'nın baş çektiği horonlar oynanmış, bütün kötü günlerin sonu geldiğine ulusça inanılmıştı. Dağdan bir sürü eşkıya inmiş, silahlarını şakırdatarak hükümet konağı önünde dolaşıyorlardı. Genel af çıkmıştı. Bu Rum ve Türk eşkıyalarında devrimi kendileri yapmış gibi bir de kurum çalım vardı ki değmeyin gitsin. Giresun'un bütün Rumları Türkleri sevinçten sarmaş dolaş olmuşlardı. Kurtla kuzunun dost olduğu günlere benzer barış ve dostluk günleri Yeşil Giresun'a mutlu saatler yaşatıyordu. Birbirlerine diş bileyen Türkler ve Rumlar silahlarının üstünü zeytin dallarıyla örtmüşlerdi. Ne var ki Avrupa devletlerinin birer birer Türkiye üzerine atılarak pay isteyeceği günler de gelip çatmıştı. Balkan uluslarından önce İtalyanlar daha sabırsız davranarak Trablusgarp üzerine çullanmış, Balkan Savaşı hazırlıkları hızlanmış, Giresun Rumları da silahlarının ve bombalarının üstündeki zeytin dallarını kaldırmaya başlamışlardı. Osman Ağa dikkat ediyordu. Avrupa uluslarından biri Türkiye'ye sataşacağı ya da sataştığı gün bütün Rum hemşerilerde bir bayram havası başlıyor, boyları uzuyor, sesleri dikleşiyordu. Böyle zamanlarda Türk-Rum mahalleleri arasındaki sapan taşı savaşını Rum çocukları ilan ediyordu. Türk mahalleleri aşağıda, Rum mahalleleri de yukarı sırta sıralandığından Rum çocuklarının sapan taşları daha kolaylıkla yerini buluyordu. Hürriyet devriminin getirdiği geçici dostluk havası artık bir daha geri gelmemek üzere dağılıp gitmişti. Şimdi Türk ve Rum mahallelerinde karşılıklı dış gıcırtısından geçilmiyordu. Artık hiçbir zeytin ağacı bu kente gümüş yapraklı dallarından göndereceğe benzemiyordu. İşler öyle bozulmuştu ki sonsuz barışın kurulması için bir kentte ya Rumlar ya da Türkler tek başlarına kalmak zorundaydılar. Trablus Savaşı felaketi bitmiş, arkasından beklenmekte olan Balkan Savaşı başlamıştı. Balkan kentlerinden kopup gelen kırmızı kuşaklı, kara yeldirmeli göçmen dalgaları Karadeniz kıyı kentleri gibi Giresun'a da çarpmıştı. Kurtuluş Savaşı yapan Balkan ulusları Hristiyanlık çalımlarıyla ve bir Haçlı ordusu ruhu ile bütün Türkleri ve Müslümanları kesip biçiyor, hele Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş Pomaklarla Boşnakların gözyaşlarına hiç bakmıyorlardı. Balkan Savaşı'nın başlaması bütün Türkiye'de ivedi bir seferberlik havası estirmişti. Askerliğe gelen gelmeyen cepheye koşmak için askerlik şubelerine başvuruyordu. Osman da bu coşkunluk içinde oraya başvurmuştu. Ne yazık ki babasıyla amcasının el ele vererek yatırdıkları bedel yüzünden askerliğini yapmış, farz edilerek geri çevrilmişti. O bunu ve hiç kimseyi dinlemeyerek arkasına taktığı bir yığın gençlik arkadaşıyla gönüllü olarak savaşa katılmak üzere kışlaya gitti. Birkaç ay eğitim gördükten sonra vapura bindi. İstanbul'a yollandı. O sırada Çatalca Mustahkem mevkiine doğru ilerleyen Bulgar ordusunu durdurmak üzere Karadeniz kıyılarından ivedi olarak toplanıp cepheye sürülen Trabzon taburlarına katılmakta gecikmedi. İsteyince, dileyince ve sağ bacağının diz kapağını bir şarampel parçalayıncaya dek vuruştu. 15 yerinden yaralandı, ağır yaralı olarak İstanbul'a getirilip Şişli Etfal Hastanesi'ne yatırıldı. Burada 9 ay yattı, bir ara sağ bacağının kesilmesi tehlikesi baş gösterdi. Bacağını kesmek için doktorların kendisine yaptığı öneriyi şiddetle reddetti. Yeryüzünde bacaksız gezip dolaşmaktansa öbür dünyaya iki bacaklı gitmeyi yeğe bulduğunu söyledi. Böylece büyük bir kangren ve ölüm tehlikesiyle baş başa kaldı. En sonra yalnız dizindeki şarapnel parçasının çıkarılmasına razı oldu. O da bayıltılmasına müsaade etmeyerek. Ameliyat olup bittiğinde Osman'ın bu demirden dayanma gücüne bütün doktorlar şaştı. Artık Rumeli elden gitmiş, top tüfek sesleri kesilmişti. Osman bu uzun hastane yaşayışından sonra taburcu edilip de Karadeniz limanlarına kalkan Gülcemal vapuruna binmeye giderken sağ ayağını kaz adımı giden bir Alman askeri gibi kalçadan atıyordu. Sağ bacağına o çevik güzelliği ve oynaklığı veren mekanizma bozulup gitmişti. Koltuk değneğinin kaldırımda çıkardığı takırtıdan utanıyordu. Artık ona bilen bilmeyen Topal Osman diyecekti. Giresun'da demirleyen vapurdan karaya çıkınca kimseciklere görünmeden doğruca eve gidip kapanıverdi. Sanki Balkan Savaşı'nı kendisi yitirmiş gibi utanıyor, kimsenin yüzüne bakamıyordu. Yarası iyi geçmeyen ve hiçbir zamanda geçmeyecek olan Osman, evden çıktığı günler İstanbul'dan beri taşıdığı koltuk değneğine dayana dayana yürümek zorunda kalıyordu. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra Birinci Dünya Savaşı patlayınca artık anıyla, şanıyla Topal Osman diye tanınmaya başlamış olan Osman Ağa, henüz Balkan Savaşı'nda aldığı yaralar kapanmadan arkasına bir yığın gönüllü takarak Acara dolaylarına geçti. Kendini bildiğinden beri ittihatçı olduğundan Acar'da teşkilatı mahsusanın meydana getirdiği sabotaj milislerine katıldı. Koltuk değneğine dayanarak savaşlara girdi. Rus ordularının ilerleyişi sırasında ağır bir çekiliş yapan Türk ordusuyla birlikte Yemişlik hattına çekildi. Orada tifoya yakalanarak memlekete dönmek zorunda kaldı. Tifoyu atlatınca yine cepheye koştu. Bayburt hattında Türk ordusu bozgun halinde çekilirken Topal Osman 800 kişilik gönüllüsüyle 37. Tümen emrine girdi. Ruslarla savaşa savaşa Tirebolu'ya, Harşit Irmağı'na dek çekildi. Düşman bu hatta duralamak zorunda kaldı. Topal Osman'ın gönüllü sayısı 500'e inmişti. Mevcudu artırmak için yine Giresun'a döndü. Henüz askerlik çağına gelmeyenlerden bir yığın gönüllü daha toplayarak cepheye götürdü. Ve bu cephe hattında 1,5 yıl düşmana göz açtırmamaya çalıştı. Bundan sonra Rum ordusu birdenbire elindeki köyleri, kasabaları ve kentleri yakıp yıkmadan, oralarda oturan sivilleri öldürmeden, yiyecek depolarını, cephanelikleri Türk kumandanlıklarına teslim ederek kendiliğinden çekilmeye başladı. Rusya'da patlak veren Bolşevik devrimi Rus ordusunu allak bullak etmiş, bütün subay ve askerleri kendi canlarının kaygısına düşürmüştü. Bu kez bozguna uğraya uğraya memleketin en güzel parçalarını elden çıkaran Türk ordusu boşaltılan toprakları kurtarma yarışına girdi. Kafkasya Savaş Bölgesi'ni bir yürüyüş halinde işgal etme yarışına Topal Osman da katıldı. Türk ordusunun önünde yalnız Türklere hasım ve bağımsızlık yanlısı yerli halklarıyla iyi örgütlenmiş Ermeniler vardı. Topal Osman Batum'un alınması için ileri atılan deli fişeklerden biri oldu. Yakup Cemil'in 800 kişilik çetesiyle Topal Osman'ın yine bunun tutarındaki çeteleri her türlü taşıttan yararlanarak Batum üzerine atıldılar. Topal Osman Batum'da meydana gelecek çatışma ve çarpışmalarda gerekecek bütün cephane ve silahları kendi motorlarıyla taşıtmış ve onun gönüllüleri Batum'a komando birlikleri gibi çıkmışlardı. Batum'a ilk kez Topal Osman girdi. Silahlar Batum vali ve kumandanına teslim etti. Fatihliklerin armut gibi kolayca devrildiği bu savaş döneminde Topal Osman'ın Batum Fatihi olması gerekirken bunu Yakup Cemil sahiplenmişti. Teşkilatı mahsusanın büyük milis kumandanı namına taşıdığından Topal Osman'ın çetesinin de başı sayılmış ve kendine Batum Fatihi denmesini istemişti. 1918 yılının sonlarına doğru bırakışma olunca cepheler birdenbire çenelerini kısmış, yeri göğü sarsan gümbürtüler dinmiş, gencecik insan kanları sebil gibi lıkır lıkır aç topraklara dökülmez olmuştu. Bırakışma koşulları gereğince Türk ordusunun terhisi başlamıştı. Kurşunların, tifonun, tifüsün, koleranın, karın, soğuğun ve en sonra açlığın yiyemediği iskelet gibi erkekler kör topal evlerine dönmeye başladılar. Batum Fatihliğini Metazori Yakup Cemil'e bırakan Topal Osman da sağ bacağının diz kapak bölgesindeki yarasından hala irin akarak koltuk değneğiyle kendini dört gözle bekleyen çoluk çocuğunun yanına döndü. Gel gelelim zaman değişmişti. Şimdi Giresun'a artık pantosçular, Rum kabadayıları ve neşeli neşeli çalıp duran çan sesleri hakimdi. Artık Yeşil Giresun bir Pontos kenti olup çıkmıştı. Bütün öbür kıyı kentlerine olduğu gibi buraya da türlü yönlerden maskeli Pontos savaşçıları aktarılıyor. Yamaçtaki büyük Rum evleri, kiliselerin altındaki gizli depolar ve mağaralar hep silahlı takı basa dolduruluyordu. İngiliz, Fransızlar ve Amerikalılar bütün bu yemyeşil kıyıları ve can yeşerten yaylaları Pontos devletine doğu vilayetlerini de ta Sivas'a dek Büyük Ermenistan'a armağan ediyorlardı. Bunun kararı çoktan verilmiş, şimdi bu kararı tereyağından kıl çeker gibi kolayca uygulamaya çalışıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Topal Osman cepheden dönüp de hiç tanımadığı korkunç Pontosçu milislerin kenti kapladığını görünce ürkmüştü. Bütün tanıdığı ve tanımadığı bu yüzler ona karşı kapalı, dönük ve düşmandı. Onu bir kaşık suda boğmak istiyor gibiydiler. Şu da bir gerçektir ki Topal Osman cepheden temelli döndükten sonra Türkler rahat bir soluk almışlar, Rum hemşerilerse niyetlerinin kötülüğünce korkmuş ve bozulmuşlardı. Topal Osman Giresun'un bir Türk kenti olduğunu göstermek için kendi kendine belediye reisliği makamına oturdu. Hemşerilerini korumaya karar verdi. Damat Ferit Paşa'nın buyruğu altında cayır cayır işleyen Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi en sonra elindeki listeye göre onu da gıyabında yargılamış ve meydanlarda asılmasına karar vermişti. Trabzon valisi İhtiyar Galip Bey ve onun adamı gibi görünen Giresun Kaymakamı Nizamettin Bey ile jandarma kumandanı da Giresun Rumlarının baskısıyla ona cephe almışlardı. Trabzon metropoliti Hristantos durmadan Topal Osman'ın yakalanıp asılması için İngilizlere, Amerikalılara, Fransızlara ve damat Ferit'e mektuplar yağdırıyordu. 23. ayrımın sonu, sayfa 371.